Deva, Arzu Nurdaş. Uzun süredir kirli bir tül perdenin arkasına gizlenmiş, gizli saklı kendimi izliyor gibiyim. Şimdi şurada biraz oturdum, birazdan bir kahve alacağım. Sonra camdan geceyi seyredeceğim. Kendimle arama giren bu mesafe gittikçe artıyor. Gecenin üçünde yine ateşine bakacağım. Her gece üçte yükseliyor ateşi Deva'nın. Gizli bir anlaşma yapılmış gibi her şey hiç de normal olmayan bir rutinde gidiyor. Sayıklamaya başlıyor önce. Dudakları kurumuş, cildi kuru ve kızarmış bir halde kelimeler çıkıyor ağzından. En çok dondurma diyor, buz diyor, su diyor. Hep soğuk şeylerden bahsediyor, içinin harareti kabardıkça. Sabah oluncaya kadar soğuk uygulama yapıyorum. Ateşi ezanla beraber düşüyor. Üzerine ince bir çarşaf örtüyorum. Sonra uyuyoruz beraberce. Saat 10 gibi uyanıyoruz. Yatakta yanımda masal kitaplarının resimlerindeki her şeye, herkese kıyafetler çiziyor, gülüşüyoruz. Ve ben tüm bunları dışarıdan izliyor gibiyim hep. Deva'nın hastalığını ilk öğrendiğim gün hastanedeki sıradan doktor odalarından birinde bir masanın yanında sandalyede oturuyordum. Doktor Bey Deva'nın ateş, halsizlik ve lenf bezlerindeki şişlikleri ayrıca kan tahlili sonuçlarına bakarak lösemi olabileceğini, daha ayrıntılı tahlillere başlayacağımızı söylerken birdenbire uzaklaştım kendimden. Tüm bunlar bana söylenmiş olamazdı. Bu benim, devamın başına gelmiş olamazdı. Tedavi yöntemlerini konuşmak için tam tanı ve ayrıntılı muayene gerekeceğinden bahsederken tahlillerde yanlışlık olmalı dedim doktora. Deva birkaç zamandır böyle ama normalde cap canlı, neşeli, çok sevecen bir çocuktur dedim. Hastaneden çıkıp eve dönerken taksinin arka koltuğunda Deva'ya baktım yol boyunca. Sanki hiç görmediğim bir şeyler arıyordum ya da gözümden kaçmış bir ayrıntıyı bulmak istiyordum. Eve gelince dizüstü bilgisayarımda resimlerimizi açıp bakmaya başladım. Geçen yıla kadar olan tüm fotoğraflarında gözlerinin içi ışıl ışıl, tombul yanaklı Deva'nın koşup oynarken resimleri vardı. Her ay daha fazla büyüyüp değişmişti. Ancak geçen kış sonundan bu yana büyümemiş, hatta zayıflamıştı ve bu Kasım'ın başında Florya'daki akvaryumda çekilen son fotoğrafında halsiz, gözlerinin ışığı ise solmuş gibiydi. Hızla banyoya geçip suyu açtım. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım. 2-3 fotoğraf arasında gördüğüm her neyse sözle açıklamak oldukça zordu. Kalbimin tam ortasına bir bıçak saplanmıştı ve o bıçak hala kalbimde, bir şeyler ters gidip onu kaybedeceğim paniğine kapıldığım anlarda daha derinlere doğru sokulmakta. Öyle bir koşuşturmaca başladı ki biyopsi, tahliller, tedavi protokolleri için kurul kararları ve tedavi kürleri. Çoğu zaman yorgunluktan uyuyakaldığım koltuktan Deva'nın ateşini kontrol etmek için panikle uyanıyorum. Tedavi kaynaklı ateşlerde çoğu zaman evde verdiğim ilaç ve soğuk uygulamalarla baş ediyorum. Hastaneye sık götürdüğümde başka enfeksiyonlarla da uğraşmam gerekiyor. Yemek yediği veya ilaçları da kustuğu zaman sıvı takviyesi ve damardan ilaç için yatışı yapılıyor. Eskiden bilmediğim o kadar çok şeyi öğrendim ki. Bulduğum her fırsatta lösemiyle ilgili tüm yeni makaleleri okuyorum. Kimi zaman Deva'nın durumunu soran eş, dost ve akrabaya, daha önce anlamını bile bilmediğim literatür kelimeleriyle cevap verdiğimi fark ediyorum. Henüz geçen kış Kütahya'da eşim, ben ve Deva'nın sabahın 7'sinde evden çıkarak işlerimize ve Deva'nın okuluna gidip geldiğimiz rutinden o kadar uzağız ki şimdi. Muayene ve biraz da ailemizi ziyaret için geldiğimiz İstanbul'da uzun ve oldukça yorucu bir tedavi sürecinin içinde bulduk kendimizi. Eşim imkan buldukça yanımıza gelip gidiyor. Ancak ikisi de birbirini oldukça fazla özlüyorlar. Artan masraflarımızdan dolayı o izin alamadı. Eski yaşamımız o kadar uzak görünüyor ki resimlerde gördüklerim biz miyiz bilemiyorum. İş ve gündelik yaşamla ilgili yaşadığım tüm sorunlar artık gözümde küçüldükçe küçülüyor. Kemoterapi kürleri genellikle yorucu olduğundan Deva kendini yatak içinde oyalamasını öğrendi. Bir sürü masal ve öykü kitabı alıyorum. Okuduktan sonra resimdeki herkese kıyafetler giydiriyoruz renkli kalemlerle. "Ben stilist olacağım," dedi yine böyle bir sabah. 8 yaşında bir çocuk için ne müthiş bir gelecek planlaması diye düşündüm. "Ben senin yaşındayken öğretmen, bazen de doktor olacağım," derdim. "Nereden çıktı bu stilist olma fikri?" diye sordum. "Kıyafet çizmeye bayılıyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor," diye cevap verdi. Haklısın dedim. İnsan hayatını mutlu olacağı bir işte geçirmeli. Ama içimin en derinlerinde dırdırcı bir teyze umudu baltalayıp duruyor böyle zamanlarda. Büyüdüğünü görmeyi hayal etmeye çalışsam da başaramıyorum. Kirli tül perde elimden kaymış ve görüşüme engel olmuştu adeta. Gözümün önünde lekeli ve isli bir tülden başka hiçbir şey yoktu. Uzaktan izlediğim kendim ve diğer her şeyin yerini kocaman bir boşluk hissi almıştı. Sonra deva kolumu çekiştirdi. Oturduğum koltuktan derin bir uykudan uyanırcasına doğruldum. Kalkıp yatak odasına gittik. Kıyafet dolabımızdan beğendiği kumaşları seçti. Bir tişört, bir pineli etek ve bir yelek. Yatak odasındaki geniş yatağın üzerinde minik kalıplar çıkartıp minik kıyafetler diktik bu kumaşlardan. Deva oldukça yorgun düşmüştü. Diktiğimiz kıyafetleri yandaki etajere dizip onları görecek şekilde uzanıp yattı. Ara ara yattığı yerden minik elleriyle bu kıyafetlere dokunurken uyuyakaldı. Ben de dikiş malzemelerimizi toplayıp yanına uzandım. Kokusunu içime çeke çeke uyumuşum. Uyandığımda 03:10'du. Deva su diyordu. Kalkıp hemen ateşini ölçtüm. 36.7 çıktı. Oldukça iyiydi. Susadım dedi. Sevinçle mutfaktan su alıp geldim. Suyunu içince yarın anneanneme gidecek miyiz dedi. Gideceğiz dedim. Hemen geri uyudu. Kemoterapinin bir kürü daha geçen hafta bitmişti. Eğer yarın da ateşi çıkmazsa misafirliğe gitmeme, misafir kabul etmeme kuralımızı biraz esnetip anneannesine götürecektim onu. Onunla örgü iplerinden minik etekler, minik yelekler yapmak için sözleşmişlerdi. Yanında tekrar uykuya daldığımda devanın büyüdüğünü ve büyük bir moda defilesinin stilistli olduğunu gördüm rüyamda. Ekosu etek kumaşından ve örgü modellerle yoğrulmuş sonbahar-kış kreasyonunu izlerken gururlandığımı hissettim. Uyandığımdan beri öyle yakınım ki kendime devaya bakıp gülümsemeden edemiyorum. Sanırım o benden çok daha güçlü. Onun gücüyle bunları aşacağız ve ben yanında olup onu destekleyeceğim.